أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün de Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mekke'de inmiş olan bu surenin 41. ayetinden itibaren okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyelim, sonra ayetleri diğer ilgili ayetlerle birlikte anlamaya çalışırız.
Evet, bugün 41 ve 44. ayetlerin sonuna kadar okumayı planlıyoruz. Ayetler mealen şöyle: haksızlığa uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenler var ya, işte onları dünyada kesinlikle güzel yerlere yerleştiririz. Onların ahiretteki ödülü ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalar. Onlar sabırlı olan, yani duruşunu bozmayan ve Rablerine güvenip dayanan kimselerdir. Senden önce elçi gönderdiklerimiz de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildi. Bilmiyorsanız ehli zikre, yani önceki kitapların uzmanlarına sorun. O elçileri açık belgelerle, yani mucizelerle ve zeburlarla gönderdik. Kendilerine indirilenin ne olduğunu o insanlara açık açık anlatasın diye o zikri sana da indirdik. Belki düşünürler.
Evet. Şimdi bugün tabii önce bir hicret konusu, ondan sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklama yetkisinin olup olmadığı konusu üzerinde duracağız. Çünkü bu Nahil suresinin 43 ve 44. ayetleri Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklamaya yetkili olduğu konusunda delil getirilir. Şimdi Allah-u Teala Nahil suresinin 41. ayetinde şöyle söylüyor: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Haksızlığa uğradıktan sonra, kendilerine yanlış davranışlarda bulunulduktan sonra Allah yolunda hicret eden, yani bulunduğu yeri terk edip ayrılanlar var ya, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Şurası kesin, bu dünyada onları güzel bir şekilde yerleştiririz. Yani güzel bir yere yerleştiririz. Yani gidip de kalacağı güzel bir yer ona mutlaka sağlarız diyor Allah-u Teala. Neden? Çünkü Allah yolunda gidiyor. Allah rızası için yapıyor. Allah yolunda baskılara uğramış. O zaman Allah-u Teala da ona yardım sözü veriyor. Hepimiz sıklıkla okuyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye ya da hapsetmeye karar verdikleri zaman ya da işte ülkeden kovmaya karar verdikleri zaman artık yaşama şansı kalmamıştı. Yani son ana kadar Mekke'den ayrılmadı, vazifesini yaptı. Ama artık yaşama şansı kalmadığı andan itibaren Medine'ye hicret etti. Allah-u Teala Medine'de ona çok güzel bir yer vermiş. Yani Medine'yi ona açtı ve Medine'nin lideri yaptı. Maddi olarak da, manevi olarak da çok güçlü bir hale getirdi. Eşinin, dostunun, bütün yakın arkadaşlarının her an beraber olabileceği bir mekan nasip etti. Bir mescit nasip etti. Mescit olması çok önemli. Herkesin girebileceği bir yer. Ve bütün arkadaşları da onun çevresinde. Dolayısıyla 24 saat birbirleriyle ilişkilerinin olabileceği bir mekan nasip etti Allah-u Teala. Sonra da tabii biliyoruz çok büyük nimetler verdi ve bu dini bütün dünyaya tebliğ etmesine de fırsat verdi. وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ. Tamam, bu dünyada bu nimetleri verdi ama bir de ahiret ecri var, karşılığı var. Şurası çok kesin, ahiret ecri daha büyüktür. Bu dünyada da mutlu oldu, ahirette de mutlu olacak ama ahirette dünya kıyaslanamaz, çok daha büyüktür. Levkânü yâlemûn, keşke bilselerdi. Yani Allah yolunda her türlü zorluğa, sıkıntıya karşı şey yapmak, dayanmak, son ana kadar elinden geleni yapmak. Artık bütün şeyler bittikten sonra da Allah için bir başka yere gitmek, Allahü Teala'nın kişilere yardım yapması, rahat edebilecekler bir yer bulması açısından büyük bir yardımına vesile olur. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının görmüş olduğu yardım gibi. Peki bunlar kim? Bunların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Bunlar sabreden kişilerdir. Asla duruşlarını bozmayan kişilerdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Mekkeliler geliyordu. Ya birazcık da yumuşak davran ya, ne olacak? Yani biraz sen bizi idare et. Biz seni idare edelim. Bir orta yol bulalım. Ama bunu asla yapmadı. Bununla ilgili ayetler istersen bir oku İsra suresinden. Mesela bize de çok söylüyorlar. Ya bir orta yol olsun, ne olacak? Yani birbirimizi idare edelim. Bu kadar sert olmanın bir anlamı yok. Doğrular kadar sert hiçbir şey yok. Çünkü onun karşısında kimse ağzını açamıyor.
Evet, bu İsra suresinin 73-74. Ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki Resulullah'a hitaben. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا. Yani az kalsın neredeyse sana vahyettiğimizden başka şeyleri bize mal etmen için, yani Allah böyle diyor diye, Allah'ın demediği şeyleri sana söylettirmek için seni Allah'ın vahyinden uzaklaştırıp az kalsın başını yakacaklardı senin. Senin de ayağını kaydıracaklardı. Niye? Ne istiyorlar? وَإِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا. Ha, o zaman seni kesinlikle dost edinirlerdi diyor. Yani kendilerine uygun şeyler söyleyecek olsaydın sen onlara, kendi istediklerini Allah böyle diyor deseydin, seni kendilerine dost bilirlerdi. Ama sen geliyorsun, onlara diyorsun ki Allah size şunu emretti, Allah size şunu yasakladı falan. Bunları hoşlaşmıyorlar bundan. Ama Resulullah diyor şunu söyle, şunu söyleme, bazı şeyleri ekle, bazı şeyleri çıkart. O zaman diyor seni dost edinirlerdi. Ama ne olurdu böyle yapmaya kalksan? وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Eğer biz senin duruşunu sağlamlaştırmasaydık diyor Allah, neredeyse onların bu şeylerine sen de az kalsın meylediyor gibiydin. Ya acaba falan diye yapacaktın ama eğer öyle bir şey yapsaydın, اِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ 75. ayet. لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. O zaman diyor sana bu hayatta da bir iki kat azap verirdik, ölümde de iki kat azap verirdik sana. Yani bu dünyayı da sana dar ederdik, ahireti de dar ederdik. ثُمَّ لَا تَجِدُرَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sonra bize karşı sana yardım edecek tek bir Allah'ın kulunu da bulamazdın yanında. Yani dünyanda, ahiretinde mahvolur giderdi diyor Allah. Eğer az bir şey onlara karşı meyletseydin, Allah'ın ayetlerinden taviz verecek olsaydın. Yani buradaki ayette olduğu gibi sabredip de duruşunu bozmasaydın, yani eğer vazgeçseydin Allah'ın ayetlerinden, sabretmeyi bıraksaydın, tamam, onlar belki seni seveceklerdi, onları kazanacaktın ama Allah'ı, dünyayı, ahireti, her şeyi kaybedecektin.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onların işte bir ortak yol bulalım ya, birazcık hiç olmazsa şey yap yani, taviz ver, bu kadar da sert olma sözlerine karşılık verseydi, tabii ki bir müddet onlar araları iyi olacaktı, bir müddet rahat bir hayat yaşadığını zannedecekti. Ama evet, arkasından Allah ona bu dünyayı da dar edecekti, ahireti de, hem de iki kat. Evet. Niye iki kat? Çünkü sen sıradan bir insan değilsin. Evet. Allah'ın Resulü olarak seçtiği bir kişisin. Allah sana ayetlerini indirmiş. Dolayısıyla sen iki kat ceza, bu dünyada da ahirette de. Peki öyle yapmadı, duruşunu bozmadı, duruşunu bozmamasını işte Allahü Teala bu surenin 42. ayetinde söylüyor. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Tabi sadece Muhammed Aleyhisselam değil, sabırlı olan, onunla beraber hicret edenler de öyle. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Rablerine tevekkül etmek. Tevekkül etmek ne? Allah benim vekilim. Yani bugün mesela şöyle düşünün, işte iyi bir avukat buldum, beni korur derler insanlar. Tabii avukat ne yapabilir? En fazla kanunlar çerçevesinde seni temsil etmeye çalışır. Ama Allah-u Teala öyle değil. Allah-u Teala bütün kanunları koyan, her şeye sahip olan, her yerde var olan, her zaman var olan ve her şeye gücü yeten, onu sen kendine vekil edip, ona güvenip dayandın mı, dünyada senden daha güçlü hiç kimse olmaz. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de tek başına olmasına rağmen Mekke'de kimse ona laf söyleyemedi. Oradan Medine'ye gitti ve kısa sürede Mekke'nin de hakimi oldu. Yani bu Allah yolunda sıkıntıya şey yapıp da zulme uğrayıp da duruşunu asla bozmayan, artık son noktaya geldiği zaman da oradan bir başka yere göçen kişiye Allah-u Teala yardım sözü veriyor. Ama aksini yapan olursa, isterse Allah'ın nebisi olsun, affetmiyor. Nisa suresinde bu konuyla ilgili ayetler var. Onları da yine Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Hangisi hocam?
Şey yaptın ya.
Hicretle alakalı mı?
Ya, hicretle alakalı.
Tamam. Bu 100. ayet. Aslında 97. ayetten itibaren Cenab-ı Hakk'ın bazı insanları ölümlerinde yaşayacağı zorlukları anlatıyor. Diyor ki 97. ayette melekler gelecek, kendilerini yanlışlar içine sokan bazı kimselerin canlarını alırken onlara soracaklar. Diyeceklerdi ki ne haldeydiniz siz? Onlar diyecek ki ya biz kendi toprağımızda ezilmiş kimselerdik. Hiçbir şey yapamadık. Yaptırmadılar bize. Nefes aldırmadılar. Dinimizi yaşatmadılar falan. Melekler de diyecekler ki Allah'ın toprağı geniş değil miydi? Göç etseydiniz. Hicret etseydiniz siz de. Sizden öncekiler yaptı. Siz de yapsaydınız. Bunu bir mazeret olarak Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Dinini yaşamaya fırsat vermediler mi? Çek git o zaman oradan. Öncekiler gibi yap. İşte diyor onların varıp kalacakları yer cehennemdir. Ama hiçbir çözüme gücü yetmeyen, birçok çıkış yolu bulamayan ezilmiş erkek, kadın ve çocuklar bunun dışında. Yani gerçekten yapacak bir şeyin yok, eyvallah. Ona meşru mazeret, ama gitme imkanı varken gitmiyorsan ondan sonra bunu bir mazeret olarak Allah'a sunmayacaksın. Sonra 100. ayet. İşte burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yoluna hicret eder, bulunduğu toprakları terk etmeyi göze alırsa يَجِدْ ف۪ي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَى Hiç merak etmesin diyor. Gideceği yerde hem sığınacak yer bulur hem de çok geniş imkanlar da bulur diyor. Eğer sen Allah için bunu göze alabiliyorsan, sevdiğin doğduğun toprakları, sevdiğin insanları terk edip arkana bakmadan gidebiliyorsan, gideceğin yerde Allah sığınacak yer ve geniş imkanlar da bulacaksın diyor Allah. Böyle de bir Cenab-ı Hakk'ın garantisi var. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim Allah'ın ve elçisinin yolunda hicret etmek için evinden çıkar da ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ Fakat daha sonra ölüm onu yakalarsa, yani tam menziline eremeden ölüp giderse فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Hiç merak etmesin, onun ödülü Allah katında var. Hiçbir şekilde Allah onun ödülünü zayi etmez. Çünkü وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah daima bağışlayan ve ikramı bol olandır diyor. Bunun haricinde Cenab-ı Hakk'ın başka müjdeleri de var bu hicret sıkıntısını göze alabilenler için. Mesela Hac suresinin 58. ayetinde buyuruyor ki 22. sure 58. ayet. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret eden. ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا Daha sonra yine bu Allah yolunda öldürülen veya eceliyle ölen bu insanlar var ya, birileri, kimlerse onlar. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا Elbette diyor, kesinlikle Allah onları rızıklandıracak. Onların rızıklarını Allah verecek. Ve inna Allaha lehuve hayrun raziqin. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır diyor. Yani hiç merak etmeyin, öyle yok. Aç kalırız, açıkta kalırız. Evimiz ne olacak? İşimiz ne olacak? Aşımız ne olacak falan. Cenab-ı Hak bunun garantisini veriyor. Eğer bunu göze alabiliyorsan. Bir ayet-i kerime daha okuyalım. O da Bakara suresi 2. surenin 218. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. İnanıp güvenen. 2. Hicret edenler. 3. Ve Allah yolunda var gücüyle çalışanlar, cihad edenler. Gerektiğinde canını, gerektiğinde malını, gerektiğinde zamanını, yani ne gerekiyorsa Allah yolunda onu ortaya koyabilenler var ya, اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ. İşte onlar Allah'ın rahmetini, ikramını bekleyebilirler diyor. Bunlar umsunlar Allah'ın rahmetini. Böyle bunları göze alabilenlere Allah'ın rahmeti var demek ki. Vallahu gafurun rahim. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır diyor.
Tabi burada bir de şunu aklımızda tutmamız çok iyi olur. İnsanlar bazen topraklara kutsallık verirler. Eğer yani yaşadığı toprağın kutsallığından dolayı onu terk etmemesi diye bir şey olsaydı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den ayrılmaması gerekirdi. Çünkü Mekke hac mekanı. Mekke Ümmül Kura. Kabe orada. Yani her şey, ama öyle bir şey yok. Yani biz bulunduğumuz toprağa asla kutsallık veremeyiz. Ama bunu insanlar genellikle kendileri yatsın, millet gitsin, yapsın, işte vatan uğrunda şöyle şöyle olan, sen onu methediyorsun da sen de gidip de vatan uğrunda çarpıştın mı? Aman falan, değil. Böyle bir olay vatan uğrunda değil. Sadece Allah uğrunda, Allah için yapılır. İşte bak burada hiçbir şekilde vatan uğrunda diye bir şey yok. Öyle olsaydı Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'yi terk etmemesi gerekirdi. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Annesini, babasını, bütün eşini, dostunu, herkesi bıraktı. Yanında bir Lut Aleyhisselam vardı. Onunla birlikte bir de eşi ve çocukları da olduğu anlaşılıyor ayetlerden. Ülkesini terk ederken meydan okuyarak terk etti. Yani öyle şey değil. Muhammed Aleyhisselam'ın durumu çok farklıydı. Onun öldürülmesine karar verdikleri için o hicreti önce yaptı. Bir mağarada efendim.
Gizlice gitmek
zorundaydı. Çünkü onun öldürülmesine karar vermişlerdi. Önce mağarada kaldı. Sevir mağarasında 3 gün. Ondan sonra Medine'ye gitti. Önce yani ortalık biraz sakinleşti. Ama İbrahim Aleyhisselam yaparken toplumundan ayrılırken bir de meydan okudu onlara karşı. İstersen şu Mümtehin 6. ayet galiba. Hiç hatırlamıyorsam orayı bir okuyalım.
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ. Değil mi? O ayet.
6. ayet mi? Evet, o ayet.
Evet. Bakalım. 5.
5. ayet mi?
4-5. 4-5 esas. 4'ten başlıyor.
Yani toplumuna meydan okuyor.
Evet.
Evet.
İbrahim'de ve onunla birlikte olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek var buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar Allah'ın emriyle hicret ettiklerinde toplumlarına şöyle demişlerdi: biz sizden ve Allah'la aranıza koyup kulluk ettiklerinizden uzağız. Biz sizi tanımıyoruz.
Ne müthiş meydan okuma değil mi?
Biz sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi bir düşmanlık ve nefret doğdu. Bu onların yaptıkları yüzünden. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı da bunları öldürmeye kalktılar biliyorsunuz. Ateşe atmaya kalkıştılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Fakat evet, bu Allah'ın tek ilah olduğuna inanmanıza kadar da devam edecek. Yani siz de inanırsanız ancak bize karşı olan bu düşmanlığınız bitecek. Bu konu sizin için örnektir diyor Allah. Bunu örnek alın. Ama İbrahim'in müşrik olan babası için söylediği şu söz size örnek değil. Babasına şöyle demişti: kesinlikle senin için bağışlanma dileyeceğim. Ama Allah'tan sana gelecek bir şeyi engellemeye gücüm yetmez. Ve İbrahim'le birlikte olanlar hepsi Allah'a şöyle dua etmişlerdi: Rabbimiz, biz sadece sana güvenip dayandık ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer senin huzurundur.
Tabii bak mesela bugün Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı her konuda bize örnek verir. Muhammed Aleyhisselam'a da örnek verir. Onunla beraber gelen Lut Aleyhisselam da Allah tarafından bir nebi yapıldı. O da çok ciddi bir şey yaptı. Evet, mücadele verdi, sıkıntılar içerisine girdi ama dünyası da ahirette mamur oldu. Önemli olan bütün sıkıntılara Allah rızası için katlanmak, Allah yolunda duruşunu asla bozmadan Allah'a tamı tamına güvenip dayanarak yoluna devam etmektir. Artık iş iyice çıkmaza girerse, artık yapacak herhangi bir şey kalmazsa o zaman da oradan ayrılır, bir başka yere gider. Çünkü yeryüzünün tamamı Allah'ındır. Yeryüzünde bulunan herkesi yaratan da Allah'tır. Kendi kafamıza göre herhangi bir yere kutsallık da tanıyamayız, herhangi bir ırka üstünlük de tanıyamayız. Evet, şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Geleneksel yapıda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklama yetkisi olduğu konusunda herkesin ittifakı vardır. Ve bunun için de şimdi okuyacağımız ayeti delil getirirler. Bu da son derece önemlidir. Biz her zaman Hud suresinin ilk ayetlerini okuyoruz. O ayetlere Diyanet doğru mana verdiği için ben şöyle Diyanet'in mealinden size okuyayım ve bir karşılaştırma yapmış olun. Sendeki de Diyanet'in mealini. Evet, tamam. Sen aç orayı. Tamam,
ben oradan tamam, siz olur. Söylediğiniz çok sürece bakarım.
Çok daha iyi olur öyle. Şimdi Allah-u Teala bu Nahil suresinin 43. ayetinde şöyle diyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِ اِلَيْهِمْ Ya Muhammed, senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdir. Kadınları elçi olarak, yani vahyettiğimiz elçiler olarak göndermedik. Kendisine vahyettiğimiz erkeklerdir. Yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın elçi olarak gönderip kendisine kitap verdiği, vahide bulunduğu kişilerin tamamı erkektir. Çünkü hanımların nezaketi bu ağır yükü taşımaya yetmez. Peki bunu Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir kadın nebiden bahsedilmez. Ve bize söylüyor, diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ Ehli zikre sorun. Zikir ne demek? Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir denir, der. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun.
Hicr
9. ayet. Biz bu zikri indiren biziz, biz diyor. Onu kesinlikle koruyacağız. Bu zikri dediği Kur'an. Peki başka ne diyor? Ve kul hâdâ zikr men ma'ye ve zikr men
kabli. Hâdâ
zikr men ma'ye ve zikr men kabli. Bu Kur'an benimle birlikte olanların zikridir. Bir de benden öncekilerin. Adem Aleyhisselam'ın.
Enbiya suresi 24.
Enbiya 24. ayet. Zikridir. Yani zikir bütün ilahi kitapların ortak adıdır. Çünkü ortak, çok büyük bir bölüm ortaktır. Çok az ortak olmayan noktalar vardır. O da Allah-u Teala onları imtihan için o şekilde yapmıştır. Tabii en son mükemmel hale gelmiş olan ve artık herkesin uyması gereken tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hepsi ortak bilgiye sahip olduğu için Kur'an önceki kitaplarda tasdik eden bir kitaptır. Şimdi da diyor ki Allah-u Teala senden önce vahyederek gönderdiğimiz kişiler hepsi de erkektir diyor. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, yani önceki kitaplarda uzman olan kişilere sorun. Herkes bilmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne var ne yok her Müslüman bilmez ama uzmanlara soracaksınız. Peki nasıl göndermiş? Bil beyinat, mucizelerle. Önce kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu ispatlıyor. Ve zubur ve zeburlarla gönderdik. Ne demek istiyorsun diyecek birisi duyduğu zaman. Zeburlar ne? Zebur bir tane değil mi? Davud Aleyhisselam'a indirilen kitap değil mi? Tabii bu yanlışları sürekli anlatıyoruz. Zebur, Allah'ın indirdiği bütün kitapların ortak adıdır. Sadece Davud Aleyhisselam, evet Davud Aleyhisselam'a da bir zebur verilmiştir. Onu sende var mı o zebur notu?
Var hocam.
Tamam, onu bir oku istersen.
Şöyle bizim mealden de takip edebilirsiniz. Nahl suresi 44. ayetin dipnotuna yazılan şu bilgileri. Zeburlar diye meal verdiğimiz zubur, ez-zebur kelimesinin çoğuludur. Hikmet dolu kitaplar anlamına gelir. Bir defa sözlük anlamı bunun bu. Hikmet dolu kitaplar. Âl-i İmrân suresinin 81. ayetinde bütün nebilere kitap ve hikmet verildiği açıklandığı için bu ayetteki zübür kelimesinin hikmet dolu kitaplar dışında bir anlamı da olamaz. Bu kelime Şuara suresi yani 26. surenin 196. ayetinde mesela orada şöyle geçiyor. Ve innehu lefi zuburil evvelin. Yani bu anlatılanlar öncekilerin zeburlarında da vardır. Öncekilerin zeburları. Demek ki bildiğimiz gibi bir tane zebur yok. Sadece Davud Aleyhisselam'a verilen. Birden fazla var. Adem Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Fatır suresi 35. surenin 25. ayetinde ve Kamer suresi 43. ayette bu kelime geçiyor. Ama Davud Aleyhisselam'a verilen de hem Nisa 163'te hem de İsra suresi 55. ayette ve ateyna Davud'a zebura. Davud'a da bir zebur verdik. Yani diğerlerine verdiğimiz gibi Davud Aleyhisselam'a da bir tane zebur verdik diyor Allah. Zebur Davud Aleyhisselam'a verilen kitabın özel ismi olmadığı için işte başında Elif Lam dediğimiz o belirlilik takısı el yok. Ez zubur yok orada. Ve ateyna Davud'e zeburan. Okunuşu böyledir. Davud'a da bir zebur verdik. Yani şöyle de olsaydı ve ateyna Davud'e ez zebura. Ve ateyna Davud'e zebur. O zeburu Davud'a verdik manası olurdu. Ama nekne olarak belirsiz isim olarak geldiği için ve ateyna Davud'a zebura. Davud'a da bir zebur verdik. Burada o ifade ediliyor. Ezzebur şeklinde eliflamlı olarak sadece Enbiya suresi 105. ayette geçiyor ve o da Davud Aleyhisselam dahil bütün nebilere verilen kitapları ifade ediyor. Bu dediğim gibi Nahl 44'ün dipnotunda bu bilgilere ve diğer ayetlere ulaşabilirsiniz.
Şimdi burada Yahya Hoca'nın söylediğine kısa bir ilavede bulunayım. Hani eğer Ezzebur deseydi evet, Davud Aleyhisselam'a verilen belli bir kitap denirdi. Nitekim bakın Et-Tevrah diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. El-Kur'an diye geçer. El-İncil diye geçer. Hani Arap dili açısından da bunun önemini düşünmek zorundayız. Neyse şimdi burada şunu gördük. Allah-u Teala ne diyor burada? Senden önce bütün erkekler, gönderdiğimiz bütün nebiler erkektir. Eğer bilmiyorsanız ki bilmeyebilirsiniz. Çünkü bu sure, Nahl suresi Mekke'de inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in inişi Medine'de tamamlanmıştır. Henüz bütün ayetlerde inmiş değildi. O zaman gidin ehli zikre, yani önceki kitaplarda uzman olan kişilere sorun. Onların hepsini gönderdik. İşte ellerinde bir takım belgeler var ve zeburlar. Yani kitaplarla, hikmet dolu kitaplarla gönderdik. Ondan sonra şunu söylüyor. Ve enzelna ileyke zikra. Aynı zikri sana da indirdik. Şimdi burada da Ege'ne elif lam var. Ehl-ü zikirdeki elif lam var. Arapça bilenler açısından şey yapıyorum. Burada da zikir. İkisi elif lamlı olduğu için birbirinin aynısı olması gerekiyor. Aynı zikri sana da indirdik. Neden niçin indirmiş Allahü Teala bu zikri yani Kur'an-ı Kerim'i? Niye Muhammed Aleyhisselam'a indirmiş? Lütbeyyine linnas. Bu insanlara beyan edesin. Türkçe'de de beyan olur. İşte mal beyannamesi denir. Ne kadar benim malım var oraya yazar bildiririm. İşte vergi beyannamesi, işte şu beyannamesi. Yani şeyi ortaya çıkaran beyan. Aynı manada. Evet yani bilinmeyenleri ortaya evet. Çıkarıyorsun. Şimdi لِتُبَيِّنَ linnas, bütün insanlığa beyan edesin. Çünkü Muhammed Aleyhisselam bütün insanlığa gönderilen bir nebidir. Ondan önce gönderilmiş olan mesela İsa Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir nebidir. Mesela bunu Cuma suresinde çok net bir şekilde görebilirsiniz. İsrail oğlu ama Muhammed Aleyhisselam bütün insanlığa gönderilmiş olan bir nebidir. Peki bütün bu insanlığa ne yapacaksın? Beyan edeceksin. Neyi? Neyi? مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Öncekilere indirilmiş olan ya da bu insanlara indirilmiş olan ne? Kendilerine neler indirdi? Çünkü Allahü Teala bu Kur'an-ı Kerim'i bu insanlar uygulasın diye indirmiştir. Senin görevin insanlara beyan etmektir. İşte bakın beyler, bu Allah'ın ayeti. İşte Mekke'de bu beyanı yaptı. Çok büyük tepkilerle karşılaştı. Medine'de gene büyük tepkilerle karşılaştı. Yahudiler şehri terk etmek zorunda kaldılar. Bir sürü münafıklar ortaya çıktı. Muhammed Aleyhisselam'ı engellemeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Vefatı sırasında Türkiye'nin 4 katından büyük bir bölgeye hakim oldu. Ondan sonra da bugün asırlardır dünya hakimiyeti, yani dünyada en büyük din halinde olmaya devam ediyor. Ama bu din anlayışındaki inanılmaz yanlışlar Müslümanları böyle yerde sürünen, yani bir şey gibi, bir aslan gibi, bir ne bileyim yani uyuyan bir şey gibi yapmış. Uyuyor insanlar, uyutulmuş, uyuşturulmuş bir beden. Çok güçlü ama uyuşturulmuş bir beden halinde. Onu uyuşturanların kullandığı ayetlerden birisi de maalesef bu ayettir. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Belki tefekkür ederler. Şimdi bak, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Aynı kelimenin geçtiği başka ayetler var. لِتُبَيِّنَ Arapça bilenler açısından. Mesela şeyde Maide suresinin 15. ayetinde Allahü Teala diyor ki ya ehlel kitap, ey kitap, kitap ehli kitap, yani uzman olsun olmasın herkes burada şey muhatap. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Bizim Resulümüz artık size geldi. Artık geldi. Bekliyorlardı zaten. Evet. يُبَيِّنُ لَكُمْ Sizin için beyan ediyor.
Aynı kelime.
لِتُبَيِّنَ يُبَيِّنُ Arapça bilmeyenler bile bu sesten anlarlar.
Kalıp aynı kalıp.
Kelime aynı kalıp. يُبَيِّنُ لَكُمْ Sizin için beyan ediyor. Ne demek? Gösteriyor. Beyler gelin bakın.
Neyi?
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Kendi kitabınızdan gizlediğiniz çok şeyi beyan ediyor.
Yani açığa çıkarıyor.
Açığa çıkarıyor. Gösteriyor. İşte bak, siz insanlardan gizliyorsunuz. Peki, ve ya'fu an kesir. Ama bir çoğunda hiç dokunmuyor. Peki, bak, o zaman beyan etmek.
Ne anlamadım?
Açıklamak mı? Açığa çıkarmak. Gizlenmiş yani indirilen ayetleri gösteriyor. Evet. Mesela işte Bakara suresinin başında 41. ayette mesela diyor ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, üzkuru nimeti elleti en'amtu aleykum, size verdiğim nimetimi aklınıza getirin, hatırınıza getirin. Ve evfu bi ahdi, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ufi bi ahdikum, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ona verdiği sözü de Allah Ali İmran ve 81. ayette anlatıyor. Yeni gelen Nebi'ye kesin inanacaklar. Ve iyyâye ferhabun. Yalnız benden korkup çekinin. Peki ondan sonra ne diyor?
Ve aminu bima enzeltu
musaddikan lima ma'akum. Bana verdiğin söz bu. Yalnızdakini tasdik ederek şekilde indirdiğime inanın.
Yani Kur'an'a.
Yani Kur'an'a inanın. وَلَا تَكُونَ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Bu Kur'an'ı ilk görmezden gelenler siz olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنَا قَلِلِ Ayetim karşısında küçük bir menfaat peşine koşmayın. Aman işte bizim bir itibarımız ne olacak falan demeyin. وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ Sadece bana karşı yanlış yapmayın. Tamam. Ama bakıyoruz ki hiç öyle olmuyor. Şimdi dolayısıyla bakın burada o kadar yanlışlar yapılıyor ki, hatta bir ayet daha Ali İmran suresinde de vardı ya. Ve iza kadallahu mithaqallezine ve iza khazna mithaqallezine utul kitab. İşte sen onu bir oku. Ve tubeyyinunnehu
linnas. Ali İmran suresi 187. ayette evet. Yine bu fiil kullanılıyor. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki ve iza kadallahu mithaqallezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden Allah şu sözü almıştı.
Sadece bizden evet. değil.
Bütün kitap bütün verilenlerden.
Bütün kitap verilen herkesten alınan bir söz. Evet.
Tek tek her birinden. Ne o?
Bize de kitap verilmiş değil mi? Bize evet. de kitap verilmiş. Evet.
Alınan söz şu. Le tübeyyinunnehu linnâsi. Aynı ifade. Onu kesinlikle yani onu ellerindeki kitabı açıklayacaksınız insanlara.
Ya açıklama demeyiz. Sen beyan edeceksin. Ha, çünkü yanlış
tamam yok işte aynı şeyi bile kullanamadım ki. Yani bu ne mana ifade ediyor buradaki açıklama?
O manada
açıklama.
Diyor, tamam tamam.
Ha, açıklayacaksınız. Yani velâ tektumûnehu onu gizlemeyeceksiniz. Yani gizlemeyeceğinize her şeyi açık açık ortaya koyacağınıza da hani söz aldık diyor. Bütün kendine kitap verilen herkesten. Dolayısıyla buradaki açıklama ifade eden kelimeyle Nahl Suresi 44. ayette açıklama olarak tarif edilen kelime birebir aynı. E şimdi buradaki açıklamaya siz Kur'an'ı açıklama, yorumlama, tefsir etme. Şimdi okuyacağım bir alıntı yapacağım. Ona o manayı vermiyorsunuz. Ama Nahl 44. ayette Resulullah'ı görünce bu ayet ona özel bir açıklama etkisi veriyor diye anlamı alıp tam bambaşka bir şey kastettiğini söylüyorsunuz.
Ya mesela Allah o ayette açık şey gizlememenin karşılığı olarak evet. beyan diyor. E peki Maide 15. ayette neyin karşılığı diyor?
Orada da ihvanın. Min melkûtum tuhfûne minel kitâb.
Yani ihva da gizlemek, evet. ketim de gizlemek ama tabii bir
birisi... Bir fark var ama neticede üst örtülmüş bir şey. Açıp tekrar kimseye, gösteriyorsun
kimseye
insanlara.
Göstermek istemiyorlar.
Onlar göstermek istemiyor.
O zaman tebyinin manasını Allah kendisi açıklıyor değil mi? Evet. Kimseye bırakmıyor.
Gizli olan, örtülen bir şeyin açık tekrar açığa çıkarılması.
O kadar.
Bu kadar. İstiyorsanız bir ayet daha hocam unutulmadan.
Tamam.
Bakara suresi 159 ve devamında yine gizlemek ve açıklamak fiilleri kullanılıyor. 159'da şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Bakın indirdiğimiz açık ve yol gösterici ayetleri مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Biz bu kitapta insanlara açık açık ortaya koyduktan sonra بَيَّنَّاهُ aynı fiil biz her şeyi açık beyan ortaya koyduktan sonra gizleyenler var ya hani bazıları örtüyor Allah'ın ayetlerini insanlar duymasın haberleri olmasın o çarka bir çomak sokulmasın diye her şeyi söylemiyorlar ya. İşte onlar bilsinler ki diyor Allah. Ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Önce Allah onlara lanet eder yani dışlar onlara rahmetinden ve lanet edecek olanlar da aynen bu şekilde yaparlar. Ama şimdi dikkat edelim. İllellezine tabu. Ancak tövbe edenler müstesna. Daha önce bu hatayı yapmış, sonra tövbe etmiş. Yeterli mi? Değil. Ve aslahu durumunu düzeltenler. Tövbe ve ıslah geldi. Yeterli mi? Yine değil. Ve beyyenu. Bakın aynı fiil. Tövbe edip ıslah olduktan sonra beyyenu. Gizlediklerini de tekrar açığa çıkaranlar müstesna diyor. Yani daha önce yaptığı suç ayetleri gizlemekti. Şimdi ne yapacak? Tövbe ettikten sonra, durumu düzelttikten sonra o gizlediği ayetleri de tekrar insanlara açık açık ortaya koyacak, anlatacak. Bakın bu gizlenmiş olan şeyin açığa çıkarılması. Yoksa var olan şeyden yeni bir yorum yapmak, hüküm çıkarmak, ondan sonra değil mi? Tefsir etmek, tevil etmek, şu bu falan değil. Ama maalesef öyle anlatıyorlar. Bakın işte gördük. Gizleyenler ne yapacaklar? Tövbe, ıslah ve tekrar gizlediklerini açığa koyacaklar. Tebyin bu. Her şeyi açık açık olduğu gibi göz önüne sermek demek. İşte feulâike etûbu aleyhim. Ben bunların tövbesini kabul ederim diyor Allah. Daha önce bir yanlış yaptın. Tövbe estağfurullah. Yetmez. Gizlediğini de bir açığa çıkaracaksın. Diyeceksin ki ey insanlar siz bana zamanında şunu şunu sorduğunuzda ben bildiğim halde şu ayetleri size söylemedim. Bunu da açığa çıkaracaksın ki tövben kabul olsun. Ben tövbeleri çok kabul eden ve iyiliği bol olanım diyor Allah.
Evet şimdi bu
hocalar ama için ne çıkıyor onu da biraz sonra evet, okuyacağım.
Tamam onu okuyacaksın yazdı. Hocalar için bu son okuduğu ayet son derece önemli. Bakara 159. ayetti değil mi?
Evet.
159. Son derece önemli. Allah-u Teala yani birçok hocalar gerçekleri gizler. Ben burada size sıklıkla söylüyorum. bugün de maalesef tamamen faizli banka haline getirilmiş olan bir finans kurumları var. Katılım bankaları. Eskiden finans kurumuydu, şimdi katılım bankası oldu. Tamamen faizli hale getirildi. Ama insanlar hala faizsiz zannediyorlar. %100 faizli hale getirildi. Ve bu kanunlarını çıkarırken kendilerine mektuplar yazmıştık, mücadeleleri vermiştik. Ama hocalar, benim dışımda 4 hoca işte bir son bir toplantı yapmıştık. Hepsi de faize fetva verince, hatta bu da şey yapıyoruz, sen bize muhteşem bir çözüm buldun diye bir o çözümü anlatmam için toplantı düzenlendi. Toplantıda benim ağzımı açtırmadılar. Diğer 3 hoca faize fetva verdi. Bunlardan birisi öldü. Diğer ikisi kendi kendilerine öyle ya Rabbi beni affet demekle Allah affetmez. Ya Rabbi ben bir yanlış yaptım. Hayır. Bunu millete açıklayacaksınız. Diyeceksiniz ki biz yanlış yaptık. Bu 12 Eylül'ün kurmuş olduğu faizsiz finans kurumlarının faizli banka haline getirilmesini yaptık. Beyler herkesin haberi olsun. Bak biz tövbe ediyoruz. Bunu ilan etmek zorundasınız. Aksi takdirde Cenab-ı Hak kabul etmediğini açıkça söylüyor. Şimdi burada bakın bu kadar açık olmasına rağmen bütün mezheplerin Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi olduğuna dair bu ayet delil aldıkları ayetler bunlardır. Şimdi onu Diyanet'in en son yayınladığı Kur'an yoluydu.
Evet, Kur'an yolu.
Oradan bir dinleyelim.
Bu zaten hani Diyanet'in kendi internet sitesinden falan da ulaşılabiliyor. Bu Nahl Suresi 44. ayetle ilgili tefsirde yazılanı okuyacağım. Ha, bu Diyanet'e has bir şey değil. Yaygın olan bu zaten. Bu sadece bir örnek olsun diye aldık buraya.
Şimdi
Nahl 44'ü açıklarken, açıklama fiilini özellikle kullanıyorum. Bakın neler söylüyorlar. Diyorlar ki, kaçıncı cilt? Bu elimdeki 3. cildin 402. sayfası. Ayette Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın indirildiği bildirilmekle kalmayıp ona insanlara indirilenleri yani Allah'ın hükümlerini onlara açıklama görevi de yüklenmiştir. Buna göre Hazreti Peygamber sadece bir nakilci değil, aynı zamanda Allah'ın hükümlerini sözlü veya fiili olarak açıklama, yorumlama, inananlara uygulamada örnek olma işlevine de sahiptir. Sözlü veya fiili olarak açıklama, yorumlama, inananlara uygulamada örnek olma işlevine de sahiptir. Örnek olma işlevinde problem yok. Bu işlevin tamamına birden sünnet denmektedir. Sünnet de ilahi irşatla gerçekleştiği için bir tür vahiy değeri taşımaktadır. Evet. Ayetten açıkça anlaşıldığı gibi peygamberin asli görevi Kur'an'ı açıklamaktır. Evet, 402. sayfa. Ayetten açıkça anlaşıldığı gibi peygamberin asli görevi Kur'an'ı açıklamaktır. Şimdi doğru cümleye geçiyor. Şu halde onun Kur'an'a aykırı bir hüküm ve anlayış ortaya koyduğu kesinlikle düşünülemez. Tamam doğru, Kur'an aykırı ama açıklama, yorumlama falan diye siz dediniz bunu. Sonra bakıyor ki herhalde yanlış yere doğru gidecek bu ama Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı bir şey yapamaz diye doğruya geliyor. Bu sebeple hadis usulünün önemli bir konusu olan metin tenkidi ilkelerine göre kaynaklarda hadis diye aktarılan fakat Kur'an'la uzlaştırılması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir söz sahih bir hadis olarak kabul edilmez. Bu da doğru. Yani Kur'an'dır temel olan ama başta söylediğin ne? Hazreti Peygamber'in asli görevi Kur'an'ı açıklamaktır diyorsun. Yorumlamaktır diyorsun. Yani buradan hareketle de bunun içini nasıl dolduruyorlar sonra? Bu yani Allah'ın verdiği söylenen bu görevden hareketle Hazreti Peygamber Kur'an'da yer almayan bir hüküm koyabilir. Helal yapabilir. Haram yapabilir. Yeni bir ibadet ortaya koyabilir. Hepsini bu tebiyin görevinin altına yavaş yavaş monte etmeye başlıyorlar. Tam ağzınızı açacaksınız, pat Nahl 44'ü hemen çıkarıyorlar karşınıza. Halbuki diğer ayetlerde gösterdik yani bunun böyle olmadığını.
Aynen. Diyanet'in evet. Hud suresini
bir ve ikinci ayetleri oku. Evet. Orada da şöyle diyor. Diyor ki Elif Lam Ra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, yani eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.
Kim açıklamış?
Allah tarafından açıklanmıştır diyor.
Niye?
Başkasına de ki, kulluk etmeyesiniz. Evet. De ki şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyici.
Peki o ben diyen kim?
Resulullah'a söylettiriyor Allah.
Peki Resulullah'a söylettirdiği söz ne?
Uyarıcı ve müjdeleyici olmak.
Açıklayıcı değil değil mi?
Allah
açıklayıcı. Açıklayan Allah.
Evet. Doğru meal mi?
Doğru.
Doğru.
E peki siz neden böyle
açıklama ve yorumlama Resulullah'ın asli görevi dediniz
yani
ama
neden burada? Neden böyle yapıyorsunuz ki yani? Evet. Gerçekten çok inanılmaz bir yanlışlar içerisinde oluyorlar. E işte bakın, buna Arap dilinde iveş denir. Öyle yanlışlar yapıyorlar ki herkes bu yanlışın farkına varmaz. Açıklama kelimesi bir şeyin gizli tarafını ortaya koyma manasına da kullanılır. O kelimeleri kullanıyorlar. İşte beyan, tebyin falan filan. İnsanların kafalarını karıştırıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Allah'ın vahyi. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine de ne dedi orada?
Vahidir dedi.
Vahidir dedi. Evet. Sözleri vahidir. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem. Vahiy değeri taşımaktadır.
Vahiy değeri taşımaz. Evet. O ne der? Gayrimettu vahiy evet. Derler ona.
Tek farkı namazda okunamaz.
O sadece kadar. Tek farkı namazda
ama
okunamaz.
Ama fonksiyon açısından daha da önde.
Tabii daha öndedir tabii. O şeyde rükuda, secdede efendim şeyde yani sadece kıyamda okunmaz. Hı-hı. Başka yerde değil yani. Her tarafta okunabilir. Şimdi o işin önemli değil o tarafı ama o kadar yanlışlar yapmışlardır ki bu yanlışlara inanmak mümkün değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkan söz hadis ve bu Allah'ın vahyi. Ona uymak nedir? Bunların şey buraya göre farzdır değil mi? Farzdır. Peki şimdi şu sıklıkla okuduğumuz burada şey var. Ahzab suresinin 38. ayeti. Yok 37. ayetini okuyacağım. Ahzab suresinin 37. ayetinde biliyorsunuz bir Zeyd ve Zeynep olayı var. Bu ayeti öldürmek için bir sürü iftiralarla Muhammed Aleyhisselam'a iftira edilmiş. Haşa yani burada nakletmek de çok rahatsız edici. İşte Zeynep'i Zeyd devlendirmiş ama Zeynep'den hoşlanmaya başlamış falan diye. Da Zeyd de duyuyor, boşamak istiyor. Muhammed Aleyhisselam da ona işte şeyler yapıyor. Böyle bir sürü ahlaksızca şeylerle bu ayetin anlamını şey yapmışlardır, bozmaya çalışmışlardır ama onları bir tarafa bırakalım. Şimdi şu ayete bakalım. Bak, az önce Yahya Hoca orada onu okudu. Sünnet kelimesi için Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarına sünnet diyorlar. Bu bütün İslam aleminde, bütün mezheplerin ittifakıyla kabul ettiği şeydir. Şimdi şu ayetleri okuyalım. Dikkat edin bakın. Diyor ki Allah-u Teala وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ Allah'ın kendine nimet verdiği, sen de nimet verdiğin kişiye şöyle diyordun. Yani çünkü yanına almış, evlatlık olarak büyütmüş. Allah da böyle bir nebinin yanında olmasını nasip etmiş. Emsik aleyke zevcek, eşini boşamış. Boşamış olarak Muhammed Aleyhisselam'ın haberi oluyor. Diyor ki, eşine dön. Çünkü üç kere boşama hakkı vardır. Bir ve ikinci boşamada erkeğin dönme hakkı vardır. Kendi kararıyla. Allah-u Teala bunu Bakara suresinin 228 ve 229. ayetlerinde bir de Talak suresinde anlatmıştır. وَاتَّقِ اللّٰهِ Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Bakın ben şimdi Yahya Hoca ile karşılıklı konuşayım. Yahya Hoca şurada okuduğu mantıkla bana cevap versin. Kendi bilgileriyle değil. Şimdi karşında Muhammed Aleyhisselam. Herhangi bir rivayet var mı burada?
Yok.
Sözün ona ait olduğundan küçük şüphe var mı?
Yok.
Şimdi Zeyd'e diyor ki eşine dön.
Farz bir hüküm olması farz lazım. Hüküm. Çünkü vahiy değeri taşıyor.
Bir önceki ayeti biliyorsunuz. Bu konuda şey yaparlar. Yani ayetler arası anlamları bozdukları için her şey birbirine karışır. Mesela bir önceki ayeti okuyayım. Sen ona göre, çünkü gelenek o bir önceki ayeti esas alır biliyorsun. Bunun değil. Ne derler işte?
Ömen yasillahi ve
Resulullah. Evet, şu bir mümin erkeğin ve bir mümin kadının Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman tercih hakkı yoktur.
Bunlar da Resulü'nün bir ayrımı olmadığı için
ben bir ayrımı yok
konuşacağım. Tamam.
Sen o ayetleri de okuyacaksın zaten. Resul'ün görevi ayeti tebliğ etmektir. Hı-hı. Hüküm vermek değil. İşte şeyde Hud suresindeki ayetleri okudu Yahya Hoca biraz önce. Şimdi bunu esas alırlar bütün mezhepler. Yani Muhammed Aleyhisselam bir konuda karar verdi mi kimsenin tercih hakkı yok. Onu da bu ayete mal ederler. Resul Nebi farkı, yani her şeyi birbirine karıştırdıkları için.
Evet. Dolayısıyla Resul söylüyorsa aşağıdakini de farz değeri taşır o. Çünkü vahiy hükmünde.
Burada da öyle dedi. Evet. O zaman Zeyd'in tercih hakkı var
yok
mı? Yok. O zaman eşine dön dediği zaman.
Dönmek zorunda.
Dönmezse ne olur?
Yukarıdakine göre tam bir sapık olur.
Tam evet. Kafir olur. Ama peki ne yaptı Zeyd?
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنَا وَدَرَى Gitti karısını boşadı.
Ama ondan sonra bak diyor ki وَتُخْفِي ف۪ي نَفْسِكَ مَ اللّٰهُ مُبْدِيهِ Ama sen içinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi saklıyor. Ya Muhammed neyi saklıyor acaba? Şimdi onu da biraz sonra göreceğiz. وَتَخْشَ النَّاسِ İnsanlardan korkuyorsun. Ayıplanan kim? Zeyd mi ayıplanıyor? Zeyd ayıplanıyor mu? Hayır. Muhammed Aleyhisselam Allah'ı ayıplıyor. İnsanlardan korkuyorsun. Vallahu ehakku en tehşahu. Korkup çekinmeyene en layık olan Allah'tır. Niye Allah'tan çekinmiyorsun da insanlardan çekiniyorsun? Peki bu ayete rağmen kim diyebilir ki Muhammed Aleyhisselam Zeynep'le evlenmek istiyordu? Diyebilirler mi?
Yok.
Yani istemiyor, yapma. Dön eşine diyor. Ondan sonra diyor ki
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
Evet, Zeyd dinlemedi Muhammed Aleyhisselam'ı. Dinlemedi.
Tut dedi, tutmadı işte.
Dönmedi, dinlemedi. O zaman bu geleneğin anlayışına göre Zeyd'in kafir olması gerekmiyor mu?
Tabii, üst ayete göre o öyle olması kesin lazım.
Çünkü hep ayetlere yanlış anlam verdiler. Kavramları bozmuşlar tamamen yani. Hani bir söz vardır şeyler, et bozulunca tuz çare, tuz bozulunca ne çare? Tuzu bozmuşlar. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala
öyle olunca zevvecenâ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَانْ Zeyd o eşi olan Zeynep'ten ilişkini kesince bak Zeyd kelime isminde sahabi ismi sadece burada geçer değil mi? Başka evet. Bir de yok. Zeyd'in adını da geçiyor. Zeyd diyor. İsimde veriyor ki başka bir şekilde anlaşılmasın. Öyle bir örnek veriyor ki Allah Muhammed Aleyhisselam'ın evlat olarak büyüttüğü birisi. Dinlemedi, eşiyle ilişiğini kesti. Ne demek yani boşadı, eşi de iddetini bekledi, süresi bitti, artık başkasıyla evlenecek duruma geldi. Ne diyor Allah? Zevvecnâkeha. Seni onunla biz evlendirdik. Ne demek biz evlendirdik? Çünkü bu surenin 20. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, yok 21. ayetinde diyor ki şurası evet. Çok kesin Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Allah ve ahiret gününe de ümidi olanlar için ve Allah'ın kitabını çokça okuyanlar için. Şimdi güzel bir örnek ne? Allah'ın kitabında ne var? Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın evlattığı Allah Nisa suresinin 23. ayetinde bir kişinin öz evladının boşadığı eşle evlenmeyi yasaklıyor. Ama Zeyd evladı değil. Yine Ahzab suresinin baş tarafında da Allah-u Teala sizin diyor evlatlıklarınızı sizin evladınız yapmadık diyor. Bu da 5. ayette öyle diyor. Hadi 4 ve 5. ayetlerde evlatlıklarınız ne babasısın ne de annesisin sen onun. Hiçbir şey değilsin. Ama o toplumda evlatlık, öz evlat kabul ediliyor. Muhammed Aleyhisselam orada düşünüyor, Allah beni her konuda örnek yapacak. Şimdi bu Zeyd, Zeynep'i boşarsa, bu benim evladım değil. Evladım, onun eşiyle beni evlendirir, ben milletin yanına nasıl çıkarım diye korkuyor. Onun için aman yapma diyor, aman yapma, Allah'tan kork diyor ve baskı yapıyor ona. Ama o dinlemiyor. Çünkü Zeyd'e boşama yetkisini Allah vermiş. Muhammed Aleyhisselam onu onun elinden alamaz. Ama geleneksel yapıya göre bu söze uymazsa kafir olur. Hadi buyurun bakın nasıl bozmuşlar, görüyor musunuz ortalığı? Ondan sonra ne zaman ki diyor Zeyd onunla ilişkini tamamen kesti. Onu, seni onunla biz evlendirdik. Demek ki Zeynep de istemiyor Muhammed Aleyhisselam'da. Allah emir verdiği zaman tutmazsa kafir olur. Mecburen kabul ediyor. Peki niye bunu yapmış? Sebebini de söylüyor Allah. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ اَدْعِيَاهِمْ اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرًا. Müminlere bir şey, sıkıntı olmasın. Evlatlıkları, eşlerini boşadığı zaman onlarla evlenmeleri konusunda sıkıntı olmasın. Sen onlara örnek olasın diye böyle yaptık diyor. Bak gerekçesini de açıklıyor Allah. Kim diyebilir ki Muhammed Aleyhisselam'ın Zeynep'e rağbeti vardı? Mümkün değil. Asla istemiyordu böyle bir evliliği. Böyle bir evliliği. Millete rezil olurum diyor. Ama Allah dinlemiyor. Ben seni örnek yaptım diyor bu konuda. Peki وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Allah'ın emri yerine gelmiştir. Yani Zeyd de kabul etti Zeynep'te. Muhammed Aleyhisselam da kabul etti Zeynep'te. Tamam. Evlendiler. Ama burada bir şey daha söylüyor Allah. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ. Bu nebiye, hatta burada Elif Lam'ı genel olarak kabul et, hiçbir nebiye bir sıkıntı yoktur. فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ. Allah'ın kendisine farz kıldığı konu. Farz kıldığı ne? Örnek olma görevi. Seni örnek kıldım, evlendin, korkma diyor Allah. Peki Allah'ın farz kıldığı şey nedir burada? Sünnet. Ben gene Yahya Hoca'ya sorayım. Çünkü bütün sistemi yıkan bir şey bu. Nedir o Allah'ın farz kıldığı? Sünnet Allah. Allah'ın sünneti değil mi? İşte sünnet. Sünnet Allah'ın farz kıldığı şey. Hangi mezhep bunu söylüyor bugün? Kendi kafalarına göre Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından birisini almış, çekmiş, bozmuşlar, hikmeti yok etmişler. Sünneti de Resulullah'ın söz ve uygulamaları demişler. Allah Muhammed Aleyhisselam'a bile farz bu. Sünnete uymak, sünnet Allah'ın koyduğu yoldur, koyduğu kurallardır. Evet. Sünnetullah fillezine halev min kabl, sadece Muhammed Aleyhisselam'da değil. Adem Aleyhisselam'a kadar her tarafta uygulanan sünnetullah, Allah'ın sünneti. Resul'ün sünneti diye bir kavram yok. Allah'ın sünneti, Allah'ın koyduğu yol, ana yol. Bitti. Bütün nebilere bu emredilmiştir. Ve kâne emrullahi kaderen maktur. Allah'ın emri ölçülü biçilidir. Öyle şey değil. Rastgele değil. Her şey ölçülü biçilidir. Peki burada bunu bu şekilde yaptı değil mi? Tamam. Peki orada bir şey daha söylemişti. Ya az önce senin okuduğun yerde Resulullah'ın
asli görevi Kur'an'ı açıklamaktır.
Bir de dedi. Hata etmez falan gibi bir şey vardı orada. Yani Allah'ın bir vahyi olduğu için hani Kur'an'a aykırı bir
evet yani Kur'an'a aykırı bir hüküm ve anlayış ortaya koyduğu kesinlikle düşünülemez diyor.
Kesinlikle düşünülemez. Evet. Peki ama Allah bunu söylüyor. Şimdi bakın Nisa suresinin son ayetini size okuyayım. Şimdi ne diyorlar? Allah'ın vahyi diyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan söz Allah'ın vahyi mi? Az önce Zeyd'den okuduk. Değil. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an açıklama yetkisi asla yok. Ama Kur'an'ın açıklanmasının usulünü Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Müminlerle birlikte bir ekip kurarak açıklayacak. Burada zaten her derste anlatıyoruz. Allah'ın belirlediği yöntemle açıklayacak. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki Nisa suresinin son ayetinde yesteftunek. Ya Muhammed senden fetva istiyorlar. Fetva istemek ne demek? Ya şunun hükmünü versene. Ya Muhammed bu ne demek? قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. De ki kelale konusunda Allah size fetva veriyor. Ondan sonra açıklıyor şeyi. Kelale demek annesi babası. Ya, her ikisi ya da ikisinden biri yok. Evladı da yok. O şekilde ölmüş olan bir kişinin annesi yok, babası var. Babası yok, annesi var. Ama evladı kesinlikle yok. Annesi babası da olmayabilir. Bunun mirasını kim alacak? Kardeşlerine kalır. Ana bir kardeşlere kalır. Onu Nisa suresinin Allahü Teala 12. ayetinde açıklamış. Ama peki baba bir kardeşler ne olacak? Ana baba bir kardeşler ne olacak? Onların hükümleriyle ilgili fetva soruyorlar Muhammed Aleyhisselam'a. Allahü Teala da diyor ki yübeyyinullahu lekum yok. Kulillahu yuftikum fil kelale. De ki kelale konusunda fetvayı size Allah veriyor. Peki niye Allah veriyor? Hani Muhammed Aleyhisselam içine vahiy ediyorsa Yahya Hoca sen şimdi mesela gene her zamanki gibi sokaktan bir kişi gibi cevap ver. Yani bir hoca olarak değil. Muhammed Aleyhisselam'ın içine vahiy ediyorsa, sözleri vahiy ise zaten Allah'ın sözü olur. Allah fetva veriyor denir mi burada? Gerek var mı böyle bir şey? Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bak de ki Allah veriyor bu fetvayı. Neden? Sonunda da şunu açıklıyor. Yani konu uzamasın diye şey yapmıyorum. Çünkü kelale konusu üzerinde çok konuşulması gereken bir konu.
Yanılırsınız.
Yübeyyinullahu lekum. Sizin için bu hükmü Allah beyan ediyor. Ortaya çıkarıyor. Yani kelale ile ilgili fetvayı ortaya çıkarmak. Allah ortaya çıkarıyor.
Niye?
Neden? En tadillu. Yanılırsınız diye.
Vahiy olsaydı vahiy. Allah yanılırdı. Haşa.
Allah yanılırdı haşa. O zaman soru Muhammed Aleyhisselam'a soruldu. Ama cevabı Allah verdi. Ben verdim. Diye. Siz yanılırsınız. Ya Rabbi sen bana vahiy edecektin böyle. Ya böyle bir saçmalık yok demek ki. Ya bu ayetlere hiç yer vermezler kitaplarda kesinlikle. En tadillu niye çoğul tekilden çoğula geçti? Çünkü Muhammed Allahü Teala Fussilet suresinde de Kur'an'ın açıklamalara nasıl ulaşılacağını şey yapıyor. Şeyde Araf suresinde bunu bir ilme göre açıkladığını söylüyor. Ondan sonra da Fussilet'e diyor ki kitabın Fussilet ayatı Kur'an'ın Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an ayet kümeleri şeklinde açıklanmıştır. Bilen bir topluluk için neyi bilecek? Allah'ın açıklama ilmini bilen bir topluluk için. Tek kişi değil, iki kişi değil, en az üç kişi. Onun için Muhammed Aleyhisselam tek başına yapamaz bunu. Ekibini toplamış, çoğul olmuş. Hemen çoğula, çoğul olsanız bile yanılırsınız diye ben açıkladım diyor. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hata yapması mümkün değil diye bir kelime olur mu? Bakın iki tane ayet okudu, ikisinde de çok açık ve net. Onun için bunlara son derece dikkat etmemiz lazım. Ve gerçekten bu dinin ne hale getirildiğini herhalde bunlar üzerinde düşünenler kesin sonuçlara varırlar. Herhangi bir şey kalmaz. Allah-u Teala'dan niyaz ediyorum ya Rabbi, bu bilgileri her tarafa en güzel şekilde ulaştırabilmemizi nasip eyle. Bütün insanlığa bu dini en doğru şekilde ulaştırıp herkesin senin kitabından haberdar olabilmesi için bize düşen görevi tam olarak yerine getirmemizi lütfeyle ya Rabbi. Sen huzuruna geldiğimiz zaman da en önde olanlardan olmayı hepimize nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.